Ayrım 10. Ama 212. gece olunca demiş ki, ve tüm narin organlarının artık ne denli hoş işlevleri olduğunun bilincine varmış. O sırada ana babanın içeri girme saatleri yaklaştığından Hayat Ünnüfus Budur'a, kardeşim gelip bana durumu ve bekaretimin giderildiğinin kanıtı olan kanı sorunca anneme ne diyeyim diye sormuş. Budur da gülmüş ve bu iş kolay demiş. Ve gizlice gidip bir piliç bulmuş. Onu boğazlayıp kanını genç kızın kalçalarına ve mendillerine bulamış. Ve ona onlara bunları göster yeter. Çünkü adet orada biter ve daha derinleri araştırmaya izin vermez demiş. Kız ona kardeşim ama onu sen kendin örneğin parmağını kullanarak niçin gidermiyorsun diye sorunca budur. Ama gözümün nuru ben seni daha önce söylediğim gibi kameruzzaman için saklıyorum diye yanıt vermiş. Bu yanıt Hayat Ünnüfus'un tam anlamıyla doyurmuş ve Sit Budur adalet dağıtmak üzere işinin başına gitmiş. O sırada kızlarının yanına Şah ile Sultan girmişler. Şah yapılacak şey yerine getirilmemişse kızına ve eşine öfkeden patlamaya hazırmış. Ama kanı ve kana bulanmış kalçaları görünce ikisi de ferahlamış, çok sevinmişler. Ve dairenin tüm kapılarını açmışlar. Bunu gören bütün saray kadınları içeri girmiş, sevinç çığlıkları atmışlar ve zafer lulululuları çağırmışlar. Ve annesi gururun sınırına ulaşarak kanlı mendilleri bir kadife yastık üzerine koymuş ve ardında bir mevkip oluşturarak haremde dönüp durmuş. Böylece herkes mutlu olayı öğrenmiş. Şah da büyük bir şenlik yaparak fakirler için hatırı sayılır miktarda koyun ve torun deve kurban etmiş. Sultan hanıma ve çağrılılara gelince genç Hayat Ünnüfus'un yanına dönmüşler ve her biri ağlayarak iki gözünün arasından öpmüşler ve onunla akşama kadar bir arada kalmışlar. Sonra onu hamama sokup soğuk almasın diye iyice sarıp sarmalamışlar. Sit Budur'a gelince her gün Abanoz Adaları tahtına oturmayı ve onun her zaman erkek olduğunu sanan uyruklarına kendini sevdirmeyi sürdürmüş ve ömrünün uzun olması hakkında dualar almış. Ama akşam olunca gidip mutlulukla genç dostu Hayat Ünnüfus'u bulur ve onu kollarına alarak birlikte yatağa uzanırmış. Ve ikisi birlikte sabaha kadar karı koca gibi sarmaşıp her türlü çılgınca eğlenceler ve incelikli oyunlarla oyalanırlar. Sevgilileri kameruzzamanın dönüşünü bekler dururlarmış. Ve işte herkesin durumu böyleymiş. Kameruzzamana gelince onun durumu da şöyle. Kendisi batı ülkelerinden gelmiş olan konuktan hoşlanmaz ve pasaklı kişilerin işgal ettiği kentin duvarları dışında yapılmış iyi yürekli Müslüman bahçıvanın evinde kalıyormuş. Babası Şehriman Şah da Halidan ülkesinde ormanda kanlı organları gördükten sonra artık sevgili oğlu Kameruzzaman'ın yitip gittiğinden kuşku duymamış. Ve gerek kendisi gerekse tüm ülkesi yasa bürünmüş. Bir kabir yaptırıp kendini buraya kapatarak çocuğunun ölümüne sessizce ağlar olmuş. Ve kendi bakımından Kameruzzaman da onu oyalamak için elinden geleni yapan ve onu Abanoz Adalarına götürecek geminin gelmesini bekleterek umutlandıran yaşlı bahçıvanın arkadaşlığına karşın kederle yaşıyor ve geçmiş zamanı acıyla anıyormuş. Böylece günün birinde bahçıvan adeti üzere konuğunu alıp götürmeye razı olacak gemi bulmak maksadıyla liman yöresinde dolaşmaya gitmişken Kameruzzaman da bahçede mahzun oturmuş, kuşların oynaşmalarına bakarak şiirler söylerken dikkatini birdenbire iki büyük kuşun kaba seslerle haykırışı çekmiş. Başını bu seslerin geldiği ağaca doğru kaldırmış ve gagalar, pençeler ve kanatlarla girişilmiş müthiş bir çarpışmaya tanık olmuş. Ama birdenbire tam önüne kuşlardan birinin yaşamını tüketerek düştüğünü görmüş. Galip gelen kuş da uçup uzaklaşmış. Ama aynı anda yakınındaki bir ağaca tünemiş ve çarpışmayı görmüş olan daha büyük iki kuş, ölen kuşun yanına gelip biri ölü kuşun başına, öteki de ayaklarının olduğu tarafa konmuş. Sonra ikisi birlikte başlarını kederle eğmişler ve açıkça ağlamaya başlamışlar. Bunu gören Kamaruzzaman son kertede duygulanmış ve eşi Sitbudur'u düşünmüş ve kuşların gözyaşlarından etkilenerek o da aynı şekilde ağlamaya koyulmuş. Bir süre geçtikten sonra Kamaruzzaman, iki kuşun pençeleri ve gagalarıyla bir çukur kazdıklarını ve ölü kuşu buraya gömdüklerini görmüş. Sonra uçup gitmişler ve bir süre geçtikten sonra yine çukurun olduğu yere gelmişler. Ama bu kez biri kanatlarından, öteki ayaklarından tutarak kendilerinden kaçıp kurtulmak için büyük gayret gösteren ve korkunç çığlıklar koparan katil kuşu da birlikte getirmişler. Onu kaçmasına izin vermeden ölü kuşun kabrinin üzerine yatırmışlar ve birkaç sert gaga darbesiyle işlediği cinayetin öcünü almak üzere karnını yarmışlar, bağırsaklarını çıkarmışlar ve onu acıyla toprak üzerinde çırpınırken bırakıp gitmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 216. gece olunca demiş ki, ve onu acıyla toprak üzerinde çırpınırken bırakıp gitmişler. Hepsi o kadar. Ve Kamaruzzaman böylesine olağanüstü bir gösteriyi görmekle şaşkınlıktan hareketsiz kalmış. Kuşlar uçup gittikten sonra merak ederek öldürülen suçlu kuşun yatmakta olduğu yere yaklaşmış. Ve kuşun ölüsüne bakarken delinmiş olan kursağının ortasında dikkatini çeken kırmızı bir cismin parıldamakta olduğunu görmüş. Eğilip onu eline alınca heyecandan düşüp bayılmış. Çünkü bu Sitbudur'un akik tılsımıymış. Yeniden kendine geldiği zaman bunca kaygı, üzüntü, yerinme ve acıya neden olan değerli tılsımı göğsüne bastırmış ve "Tanrı'dan umarım ki bu bir mutluluk muştusu ve bunu bulduğum gibi sevdiceğim Budur'u da aynı şekilde bulacağımın bir alametidir" diye haykırmış. Sonra tılsımı öpüp alnına koymuş. Sonra onu yeniden yitirmenin tüm tehlikesini önlemek için bir parça beze sararak kolunun çevresine bağlamış ve sevinçten sıçramaya başlamış. Sakinleştiği zaman iyi yürekli yaşlı bahçıvanın kendisinden yaprak açmayan ve meyve vermeyen bir keçi boynuzu ağacını köklemesini rica ettiğini anımsamış. Beline bir kenevir kuşak bağlamış, giysisinin yenini kıvırmış, eline bir balta ve bir küfe alarak ve hemen işe koyularak yaşlı ağacın köklerini büyük darbelerle sökmeye başlamış. Ama birdenbire gerecin demirinin sert bir madensi cisme çarptığını işitmiş. Ve toprağın altından gelen boğuk bir gürültü duymuş. O zaman hızlı hızlı toprağı ve taşları ayıklamış. Ve ortaya büyük bronz bir levha çıkmış. Bunu hemen olduğu yerden kaldırmış ve bir merdiven görmüş. Bu taştan 10 basamaklık bir merdivenmiş. Tanrı rızası için söylenen "La ilahe illallah" sözlerini söyledikten sonra çabucak merdivenden aşağı inmiş. Kendisini çok eskilerde Tamut ve Aat zamanında yapılmış 4 köşe geniş bir mahzende bulmuş. Ve bu tonozlu büyük mahzende her bir yana çok büyük bir düzenle sıralanmış müthiş büyüklükte 20 küp görmüş. Birinci küpün kapağını açınca ağzına kadar kızıl altın külçeleriyle dolu olduğunu görmüş. Bunun üzerine ikinci küpün kapağını açmış. Bunu da ağzına kadar altın tozuyla dolu bulmuş. Sonra geri kalan 18 küpü açarak bunların da birbiri ardından külçe ve toz altınlarla dolu olduğunu görmüş. Kamaruzzaman şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz mahzenden çıkmış. Levhayı yerine oturtmuş, işini tamamlamış, bahçıvana yardım ettiği zaman öğrendiği şekilde ağaçları sulamış ve akşam olup yaşlı dostu dönünceye kadar işini sürdürmüş. Bahçıvanın geldiğinde ilk yaptığı şey Kamaruzzaman'a hayırlı haberi vermek olmuş. Ve gerçekten ona, "Evladım, yakında Müslüman ülkelerine döneceğini sana bildirmekle sevinç duymaktayım. Gerçekten zengin tacirler tarafından kiralanmış ve 3 gün içinde yelken açacak bir gemi buldum. Kaptanıyla konuştum. Sana Abanoz adalarına kadar yolculuk olanağı sağlamayı kabul etti" demiş. Kamaruzzaman buna çok sevinmiş ve bahçıvanın elini öperek ona, "Babacığım, senin bana bu iyi haberi verdiğin gibi ben de sana kendimce seni sevindirecek bir başka haber vereceğim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 219. gece olunca demiş ki, seni sevindirecek bir başka haber vereceğim. Her ne kadar bu çağın insanlarında açgözlülüğü sende olmasa da ve yüreğin tüm hırslardan arınmış bulunsa da, sadece benimle bahçeye kadar gelmek zahmetine katlan. Babacığım, sana merhametli Tanrı'nın yolladığı büyük serveti göstereyim demiş. Bunun üzerine bahçıvanı kökünü söktüğü keçi boynuzu ağacının büyüdüğü yere götürmüş. Büyük levhayı kaldırmış. Şaşkın ve korkmuş olmasına karşın onu merdivenlerden mahzene indirmiş. Ve onun gözleri önünde külçe ve toz halinde altınla dolu küpleri açmış. Yaşlı bahçıvan ağzı bir karış açık, kollarını göğe kaldırmış. Her küp açıldıkça gözlerini dört açarak, ''Ya Allah!'' diye haykırmış. Sonra Kameruzzaman ona, ''İşte konukseverliğini Tanrı böyle bir armağanla karşıladı.'' demiş. Düşmandan korunmak için, yabancı da olsa sana elini uzatan birini koruduğundan ötürü, aynı elin yardımıyla evine altınlar aktığını görüyorsun. Bu güzellik ve sevecenlikle renklenmiş eylemleri seven bahtın bir cilvesidir, diye eklemiş. Bu sözleri duyan yaşlı bahçıvan tek bir söz söylemeksizin ağlamaya koyulmuş. Ve gözyaşları sessizce uzun sakalı üzerinden göğsüne kadar kaymış. Sonra biraz konuşabilmiş ve ''Evladım, benim gibi bir yaşlı kişi bunca altını ve zenginliği neylesin? Aslında fakirim ben ama mutluluğum bana yeter.'' Ve sen bana kefen almak için bir veya iki dirhem vermek istersen mutluluğum tamamlanır. Yalnız başıma ölürken onu yanıma koyarım. Yoldan geçen merhametli biri kıyamet günü için onu sırtıma geçirir demiş. Ve bu kez ağlamak sırası Kameruzzaman'a gelmiş. Sonra da yaşlı adama, ey bilgelik sahibi babacığım, ey elleri kokulu şeyh, sakin yıllarını geçirdiğin kutsal yalnızlık, senin gözünde Adem'in tohumundan gelenlerin eylemlerini haklı haksız, doğru yanlış diye ayıran yasaları silmiş. Ama ben hemen hırslı fanilere dönüyor ve onları yöneten yasaları unutmam gerektiğini, yoksa yutulup gideceğimi düşünüyorum. Bu altın, babacığım, Tanrı nezdinde bu toprak senin olduğuna göre bütünüyle senindir. Ama istiyorsan paylaşırız. Yarısını ben alırım, öbür yarısını da sen. Yoksa kesinlikle hiçbir şey almam, demiş. Bunun üzerine yaşlı bahçıvan, oğlum, annem beni 90 yıl önce burada doğurdu. O öldü, sonra da babam öldü. Tanrı'nın gözü adımlarımı izledi, durdu. Ve ben bu bahçenin gölgeliklerinde ve doğal ırmağının kenarında büyüdüm. Bu bahçeyi ve bu ırmağı severim yavrum. Ve bu fısıldayan yaprakları, bu güneşi, gölgenin özgürlükle uzandığı ve tanındığı bu ana toprağı ve geceliğin ağaçlar üzerinde sabaha kadar bana gülümseyen ayı severim. Bütün bunlar benimle konuşur çocuğum. Sana bunları, beni burada tutan nedeni bildiğin için ve seninle birlikte İslam ülkelerine doğru gitmekten beni alıkoyanın ne olduğunu da bilesin diye söylüyorum. Ben ataları bu ülkede yaşamış son Müslümanım. Bırak kemiklerim burada beyazlaşsın. Ve sonuncu Müslümanın yüzü, şimdi kirlenmiş karanlık batının barbar kuşakları tarafından pislenmiş olan bir toprağı aydınlatan güneşe dönük ölsün demiş. Elleri titreyerek yaşlı adam böyle konuşmuş. Sonra da zihnini oyalayan bu değerli küplere gelince, madem ki istiyorsun, sen bunların 10'unu al. Geri kalan 10 küp de yerinde kalsın. Onlar da beni bulup kefene sararak toprağa gömen kimseye armağan kalsın. Ama her şey bununla bitmiyor. Güçlük burada değil. Güçlük, bu küpleri kimse fark etmeden ve kentte yaşayan kara vicdanlı adamların hırsını uyandırmadan gemiye yüklemektedir. Bahçemdeki şu zeytin ağaçları meyveyle ağırlaşmıştır. Oysa senin gideceğin Abanoz adalarında zeytin bulunmaz ve çok değerlidir. Bundan dolayı gidip 20 büyük küp satın alacağım. Bunların yarısını altınla, geri kalan kısmını da ağzına kadar bahçemdeki zeytinle doldururuz. Ancak bu şekilde ayrılacak olan gemiye korkusuzca yükleyebiliriz, diye eklemiş. Bu öneri Kameruzzaman tarafından hemen yerine getirilmiş ve bütün günü satın alınan küpleri hazırlamakla geçirmiş. Ve artık doldurulacak ancak tek bir küp kalınca kendi kendine, bu akıl almaz tılsım benim koluma sarılı durumda pek güvenli değil. Uyurken pekala çalınabilir ya da bir başka şekilde yitebilir. En iyisi ben bunu şu sonuncu küpün dibine koyayım. Sonra onu altın tozları ve külçeleriyle örterim. Hepsinin üzerine de zeytin yerleştiririm demiş. Ve hemen düşüncesini uygulamış. İş tamamlanınca sonuncu küpün ağzına beyaz tahtadan kapağını kapatmış ve bu küpü gerektiğinde diğerlerinden ayırt etmek için dibine doğru bir çentik koymuş. Sonra da kendini işe kaptırarak bıçakla Kameruzzaman olarak birbirine katılmış güzel harflerle adını tam olarak yazmış. Bu iş bitince yaşlı dostuna gidip geminin tayfalarına ertesi gün küpleri almalarını söylemesini rica etmiş. İhtiyar da işi görüp sonra da biraz yorgunca evine dönmüş ve hafif bir ateşle ve titremelerle yatağa düşmüş. Ertesi sabah bütün ömrünce hastalanmamış olan yaşlı bahçıvan bir gün önceki rahatsızlığının arttığını duyumsamış. Ama ayrıldığı sırada üzülmesin diye bunu Kameruzzaman'a söylemek istememiş. Büyük bir bitkinlik duyumsayarak yatağında kalmış ve artık ömrünün tükenmekte olduğunu anlamış. Gündüzün tayfalar küpleri almak üzere bahçeye gelmişler ve onlara kapıyı açmaya gelen Kameruzzaman'a götürecekleri şeyi göstermesini istemişler. Onları küplerin sıralandıkları çitin kenarına götürmüş ve kendilerine içlerinde en iyi cinsten zeytin vardır. Onları yere düşürmemeye dikkat etmenizi rica ediyorum demiş. Sonra adamların başında bulunan kaptan Kameruzzaman'a ve özellikle efendim tam zamanında gemide bulunmayı ihmal etmeyin. Yarın sabah kara yeli esmeye başlayınca hemen yelken açıp yola çıkacağız demiş. Ve küpleri alıp uzaklaşmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 10. ayrımın sonu, sayfa 106.